Ayrım 23. Görmek. Jose Saramago, sayfa 206. Cumhurbaşkanı kağıdı çalışma masasının üzerine yavaşça koydu. Kısa bir suskunluğun ardından özel kalem müdürüne sordu. Bu mektuptan kaç kişinin haberi var? Onu açıp kayda geçiren sekreterden başka kimsenin haberi yok. Sekreter güvenilir biri midir? Ona güvenilebileceğini düşünüyorum Sayın Başkanım. Partiye kayıtlıdır. Sayın Başkanım bu konuda fikir yürütmeme izin verirse yine de birinin ona en küçük bir boş boğazın kendisine çok pahalıya mal olacağını, anımsatmasının yararlı olacağını söyleyebilirim. Bu uyarının ona sözlü olarak yapılması gerekir. Benim tarafımdan mı? Hayır Sayın Başkanım, güvenlik güçleri tarafından. Etkinliği olması bakımından. Adam merkeze çağrılır, en acımasız ajan onu sorgu odasına kapatır, orada bir güzel benzetir. Bunun çok etkili sonuç vereceğinden hiç kuşkum yok ama ben bu işte ciddi bir tehlike görüyorum. Nasıl bir tehlike Sayın Başkanım? Polis olaya el koyuncaya kadar aradan birkaç gün geçer, o sırada da adam çenesini tutmayacak, her şeyi karısına, arkadaşlarına, hatta bir gazeteciye anlatacaktır. Kısacası bizim çarşafa dolaşmamıza neden olacaktır. Haklısınız Sayın Başkanım. Bunun önleminin tek yolu polis şefinin kulağını hemen bükmek. Arzu ederseniz o işle ben gönüllü olarak ilgilenebilirim. Devlet hiyerarşisine kısa devre yapmak, başbakanın üzerinden atlamak, bunu mu düşünüyorsunuz? Durum çok ciddi olmasaydı böyle bir şeye kalkışmazdım Sayın Başkanım. Sevgili müdürüm, bu rezil dünyadaki başka bir dünya daha bilmiyoruz. Sonunda herkes her şeyi öğrenir. Sekretere güvendiğinizi söylediğinizde size inanıyorum ama polis şefi için aynı şeyi söyleyemem. Onun İçişleri Bakanı ile aynı kaba ettiğini düşünün ki öyle bir olasılık çok yüksek. O durumda nasıl bir rezalet çıkacağını kafanızda canlandırın. İçişleri Bakanı bana bir şey söylemeyeceğine göre başbakandan hesap soracak, başbakan da bana kendi otoritesini ve yetkilerini gasp etmeye niyetim olup olmadığını soracaktır. Bizim gizlemeye çalıştığımız şey de kısa sürede orta malı olacaktır. Yine siz haklısınız Sayın Başkanım. Ben onun gibi hiç yanılmadığımı ve ender olarak kuşkuya düştüğümü ileri sürecek değilim. Ama neredeyse her zaman haklı çıkarım. Öyleyse ne yapacağız Sayın Başkanım? Onu buraya bana çağırın. Sekreteri mi? Evet, mektuptan haberi olan o sekreteri. Şimdi mi? Bir saat sonra belki çok geç olacaktır. Kalem müdürü söz konusu memuru çağırmak için dahili telefonu kullandı. Derhal Cumhurbaşkanı makamına gelin, sallanmayın sakın. Bir sürü koridoru, bir sürü salonu aşmak için genelde 5 dakika gerekirdi ama sekreter 3 dakika sonra kapıdan içeri girdi. Sık nefes olmuştu, bacakları titriyordu. Böyle koşmanız gerekmiyordu dostum dedi Cumhurbaşkanı dostça bir gülümsemeyle. Sayın Kalem Müdürü bana çabuk gelmemi söyledi Sayın Başkanım dedi adam soluk sola. Güzel, sizi buraya şu mektup için çağırdım. Evet Sayın Başkanım. Mektubu okumuşsunuzdur elbette. Evet Sayın Başkanım. İçeriğin ne olduğunu anımsıyor musunuz? Şöyle böyle Sayın Başkanım. Benimle konuşurken bu tür deyimler kullanmayın. Soruma yanıt verin. Evet Sayın Başkanım. Mektubun içeriğini şimdi okumuşum gibi anımsıyorum. Mektubu unutabilmek için çaba göstermeniz gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet Sayın Başkanım. İyi düşünün. Bir şeye çaba göstermekle o işi yapmanın farklı şeyler olduğunu biliyorsunuz kuşkusuz. Evet Sayın Başkanım. Aynı şey değil. Dolayısıyla çaba yeterli değil. Onun ötesinde bir şey yapmak gerek. Size şeref sözü veririm. Benimle konuşurken bu tür sözler söylemekten vazgeçmeniz gerektiğini size bir kez daha yinelemek geliyor içimden. Ama ben şu romantik şeref sözü verme işinin sizin için ne anlama geldiğini öğrenmeye yeğliyorum. Bu Sayın Başkanım hangi koşulda olursa olsun bu mektubun içeriğini kimseye söylemeyeceğime resmen yemin ettiğim anlamına geliyor. Evli misiniz? Evet Sayın Başkanım. Size bir soru soracağım. Ben de sizi yanıtlayacağım. Bu bilgiyi karınıza, yalnızca karınıza verdiğinizi varsayalım. O durumda onu, mektuptan söz ediyorum elbette, sözcüğün o tam anlamıyla başka birine sızdırmış olduğunuzu düşünür müsünüz? Hayır Sayın Başkanım, sızdırmak, yaymak, herkesi bilgilendirmek demek. Bravo, sözcüklerin size yabancı olmadığını memnuniyetle gözlüyorum. Hatta o bilgiyi karıma bile vermem. Bu konuda ona hiçbir şey söylemeyeceğinizi mi kastediyorsunuz? Hiç kimse hiçbir şey söylemeyeceğim Sayın Başkanım. Öyleyse bana şeref sözü verin. Özür dilerim Sayın Başkanım, o sözü biraz önce verdim bile. Unuttuğumu varsayın, verilen söz yine belleğimden çıkacak olursa kalem müdürüm bunu bana anımsatma görevini üstlenecek. Evet efendim dedi aynı anda iki ses birden. Cumhurbaşkanı bir süre suskunluğunu korudu, sonra sordu. Sizin kayıt defterine ne not düştüğünüzü öğrenmek istediğimi varsayın. Beni koltuğumdan kalkıp oraya gitme zahmetinden kurtarmak için o defterde ne göreceğimi bana söyleyebilir misiniz? Tek bir sözcük sayın Cumhurbaşkanım. O kadar uzun bir mektubu tek bir sözcükle özetleyebildiğinize göre olağanüstü bir sentez yeteneğine sahip olmalısınız. Dilekçe sayın başkanım. Ne? Dilekçe, kayıt defterindeki sözcük. O kadar mı? O kadar. Ama bu, o mektupta neler yazılı olduğunu kimse bilmiyor demektir. Ben de aynen öyle söyledim Sayın Başkanım. Mektubu kimsenin öğrenmemesi gerekiyordu. Dilekçe o anlamda her amaca yarayan bir sözcük. Başkan koltuğun arkasına hoşnutlukla yaslandı. Önlem almayı bilen sekretere 32 dişiyle gülümsedi. Söze buradan başlamanız gerekiyordu. Böylelikle şeref sözü vermek gibi ağır bir yükümlülükten kurtulmuş olurdunuz. Bir önlem bir başka önlemin güvencesidir Sayın Başkanım. Fena değil. Hayır, hiç de fena değil ama siz yine de ara sıra kayıt defterine bir göz atın. Birileri gelip o dilekçe sözcüğüne bir şeyler eklemesin. Olanaksız, o sayfa çizilerek kapatılmıştır Sayın Başkanım. Çekilebilirsiniz. Hay hay Sayın Başkanım. Kapı kapandığında kalem müdürü onun böyle bir inisiyatif kullanabileceğini beklemediğimi size itiraf etmeliyim dedi. Güvenimizi kazanmak için bize sunabileceği en iyi kanıtı verdiğini düşünüyorum. Size belki dedi Cumhurbaşkanı ama bana değil. Ama düşündüm ki iyi düşünmüşsünüz dostum ama aynı zamanda da kötü düşünmüşsünüz. İnsanlar arasında yapabileceğimiz en doğru sınıflama onları kurnaz ve ahmak olarak değil, kurnaz ve çok kurnaz olarak sınıflandırmaktır. Ahmak olanları nasıl istersek öyle kullanırız. Kurnazlarla sorun onları kendi hizmetimizde kullanabilmektir. Ama çok kurnaz olanlar bizim yandaşımız da olsalar özünde tehlikeli kimselerdir. Başka türlü olmak ellerinde değildir. İşin en ilginç yanı da davranışlarıyla bizi sürekli olarak kendilerinden kuşku duymaya itmeleridir. Genellikle bu uyarılara dikkat etmeyiz. Sonra da bunun sonuçlarına katlanırız. Öyleyse demek istiyorsunuz ki Sayın Başkanım, demek istediğim şu ki bizim tedbirli sekreterin bunun gibi çok kaygı verici bir mektubu basit bir dilekçeye dönüştüren o kayıt cambazının kısa sürede emniyete çağrılıp bizim verdiğimiz gözdağının kendisine polis tarafından da verilmesi gerektiği. Bunu sözünün nerede gideceğini bilmeksizin kendisi söyledi. Bir önlem bir başka önlemin güvencesidir, dedi. Siz her zaman haklısınız Sayın Başkanım. Gözleriniz çok uzağa görüyor. Evet ama siyasal yaşamımın en büyük hatası beni bu koltuğa oturtmalarına göz yummak oldu. Bu koltuğun kollarında kelepçeler olduğunu zamanında fark edemedim. Çünkü başkanlık sistemi uygulanmıyor. Ne yazık ki öyle. İşte bu yüzden benim kasım patı yetiştirip bebekleri öpmekten daha fazla bir şey yapmama izin vermiyorlar. İyi ama şimdi elinizde bir koz var. Bunu başbakanla paylaşmaya kalkacak olursam hemen üzerine atlayıp sahiplenir. Ben de aracı olmaktan öteye gitmemiş olurum. Başbakan İçişleri Bakanı'na çıtlattığında da o koza polis sahip çıkar. Montaj zincirinin öte yanında polis vardır. Çok şey öğrenmişsiniz. Ben iyi bir öğrenciyimdir Sayın Başkanım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sizi tüm varlığımla dinliyorum. Bu zavallı herifi rahat bırakacağız. Eve döndüğümde ya da yorganın altına girdiğimde belki ben de bu mektupta ne olduğunu karıma anlatırım. Siz de benim sevgili kalem müdürüm, siz de olasılıkla aynı şeyi yapacaksınız. Karınız sizi bir kahraman olarak görecek, devletin yediği halkların gizlerini ve entrikalarını bilen, o dünyanın büyükleriyle düşüp kalkan, iktidar lağımının leş kokularını maske takmadan soluyabilen sevgili küçük kocacığına kahraman gözüyle bakacak. Sayın Başkanım rica ederim, aldırmayın bana, ben en kötüler arasında yer aldığımı sanmıyorum ama kimi zaman bunun yeterli olmadığının bilincine varıyorum. O durumlarda ruhum azap duyuyor. O kadar çok ki bunu size anlatmam olanaksız. Sayın Başkanım ağzım kilitlendi ve o kilit bundan böyle hiç açılmayacak. Benimki de ama öyle bir an geliyor ki sürekli kapalı tutacağımıza hepimiz birden ağzımızı açacak olsak bu dünyanın ne hale geleceğini düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu arada ne hiç beni yalnız bırakın. Başkanlık sarayına çağrılalı bir saat olmuştu ki başbakan Cumhurbaşkanı'nın çalışma salonuna girdi. Cumhurbaşkanı ona oturmasını işaret edip mektubu uzattı. Şunu okuyun ve bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Başbakan oturduğu yere yerleşti, okumaya başladı. Yüzünde beliren soru ifadesiyle başını kaldırdığında mektubun yarısına gelmiş olmalıydı. Okuduğunu tam olarak anlayamamıştı sanki. Okumayı sürdürdü. Bitirinceye kadar da başka bir hareket yapmadı. İyi niyet dolu bir vatansever dedi. Aynı zamanda aşağılık bir herif. Neden aşağılık diye sordu başkan. Burada anlatılanlar doğruysa eğer o kadın, onun gerçekten yaşadığını varsayalım. Körleşmeyip öteki 6 kişiye yardım ettiyse mektubu yazan kişinin bu dünyada kalmasını ona borçlu olması gerekir. Kim bilir ona rastlasalardı belki benim annem babam da bugün hayatta olurdu. Mektupta onun birisini öldürdüğünden söz ediliyor. Sayın Başkanım, o günlerde tam olarak kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor. Bulunan cesetlerin hepsinin bir kazaya kurban gitti ya da eceliyle öldüğü varsayıldı ve olayın üzerine ağır bir taş yerleştirildi. En ağır taşlar bile yerinden oynatılabilir. Doğru Sayın Başkanım, ama ben taşın olduğu yerde bırakılması gerektiğini düşünüyorum. İşlenen cinayetlerin görgü tanığı yok. Olsa bile o dönemde o da körler içinde bir kördü. O kadını işlendiğini kimsenin görmediği bir cinayet için ortada öldürülenin cesedi yokken mahkeme önüne çıkarmak saçma, anlamsız olur. Mektubu yazan onun bir insan öldürdüğünü söylüyor. Evet, ama o cinayete tanık olduğunu söylemiyor. Üstelik Sayın Başkanım, o mektubu yazanın aşağılık herifin biri olduğunu tekrarlıyorum. Ahlaki yargıların bu olayla hiçbir ilgisi olamaz. Bunu biliyorum Sayın Başkanım, ama insanın duygularını dizginlemeyi başaramadığı da olur. Başkan mektubu aldı, görmüyormuş gibi baktı ve sordu. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kendi adıma hiçbir şey, dedi Başbakan. Bu olay yere sağlam basmıyor. Mektubun o kadının körleşmemesiyle bizi içinde bulunduğumuz zor duruma sokan boş oy olayı arasında bir bağlantı olduğunu ima ettiğini fark ettiniz mi? Sayın Devlet Başkanım, hemfikir olmadığımız zamanlar oldu. Bu doğal. Evet, doğal. Sizin saygı duyduğum zekanızın ve sağduyunuzun bundan 4 yıl önce bir kadın ötekiler gibi körleşmediği için ondan hiç haberi olmayan birkaç yüz bin seçmenin son seçimlerde beyaz oy kullanmış olmasından sorumlu tutulabileceği düşüncesini kabul etmeyeceğinden emin olduğum kadar doğal. Konuya bu açıdan bakarsanız, konuya başka açıdan bakmaya olanak yok Sayın Devlet Başkanım. Bu mektubu Tanrı ile yazılmış mektuplar arşivine kaldırıp davanın peşini bırakmak ve kendi sorunlarımıza çözümler, gerçek çözümler aramayı sürdürmemiz, bir salağın fantasmalarıyla ya da pişmanlık öyküleriyle ilgilenmeyi bir yana bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanırım haklısınız. Bu saçmalıkları gereğinden fazla ciddiye aldım ve sizi buraya çağırarak zamanınızı aldım. Bunun önemi yok Sayın Başkanım. Sizin de işinizle benim yitirdiğim zaman sizinle bir uzlaşmaya varmış olmamızla telafi oldu. Bu beni de mutlu etti. Size teşekkür ediyorum. Sizi işinizle baş başa bırakıp kendi işime dönüyorum. Cumhurbaşkanı onu uğurlamak için elini uzatacaktı ki birden telefon çaldı. Ahizeyi eline aldı. Sekreter ona, İçişleri Bakanı sizinle görüşmek istiyor Sayın Başkanım, dedi. Bağlayın. Konuşma uzun sürdü. Başkan dinliyordu. Saniyeler geçtikçe yüzünün şekli değişiyordu. Birçok kez evet diye mırıldandı. Bir defasında bu incelenmesi gereken bir olay, dedi. Ve bunu Başbakan'la konuşun diye bitirdi. Telefonu kapattı. İçişleri Bakanı'ydı, dedi. O sevimli adam ne istiyormuş peki? O da aynı konuyu anlatan bir mektup almış ve bir soruşturma açmaya karar vermiş. Kötü haber. Konuyu sizinle konuşmasını söyledim. Duydum. Bu yine de kötü bir haber. Neden? İçişleri Bakanı'nı iyi tanıyorsam ki kimsenin onu benim kadar iyi tanıdığını sanmam, bu konuyu çoktan Emniyet Müdürü'ne aktarmıştır. Engelleyin onu. Deneyeceğim ama bunun işe yarayamayacağını düşünüyorum. Yetkinizi kullanın. Beni sonradan bir soruşturmayı engelleyip devlet güvenliğine zarar vermekle suçlamalar için mi? Hem de hepimizin bildiği gibi devletin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı bir dönemdi. İstediğiniz bu mu Sayın Başkanım, diye sordu Başbakan ve ekledi. Bunu yaparsam desteğini benden ilk çeken kişi siz olursunuz. Karşılıklı vardığımız uzlaşma bir düş olur. O uzlaşma bir işe yaramadığı anda da buharlaşıp gider. Başkan başıyla söylenen onayladığını belirten bir işaret yaptı. Sonra şunu söyledi. Kısa süre önce kalem müdürüm bana bu mektupla ilgili oldukça aydınlatıcı bir düşüncesini açıkladı. Ne dedi? Polisin montaj zincirinin öteki ucunda olduğunu söyledi. Sizi kutlarım Sayın Başkanım. İyi bir kalem müdürünüz var. Bununla birlikte bazı gerçeklerin yüksek sesle söylenmemesinin daha iyi olduğu konusunda onu uyarmanız yararlı olur. Salonun duvarları ses geçirmiyor. Bu bir yerlere bazı mikrofonların saklanmamış olduğunu göstermez. Bunu araştıracağım. Her halükarda Sayın Başkanım, gizli mikrofon bulacak olursanız onları benim koydurtmadığıma sizi temin ederim. Güzel espri. Hüzünlü. Koşullar sizi bu çıkışı olmayan yola soktuğu için üzgünüm dostum. Bir çıkış olmalı mutlaka ama ben şu anda böyle bir umut görmüyorum. Geriye dönüşün de olanaksız olduğunu biliyorum. Başkan, Başbakanı kapıya kadar geçirdi. Mektubu yazan kişinin size de bir tane yazmamış olması tuhaf, dedi. Mutlaka yazmıştır ama Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği ile İçişleri Bakanlığı Sekreterliği'nin Başbakanın Sekreterliği'nden daha uyanık olduğu ortada. İyi espri. Ama ötekinden daha az hüzünlü değil Sayın Başkanım. 23. ayrımın sonu, sayfa 214.